أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bahsımız insanın nefsinin mücerred oluşunda idi ve insanın nefsinin yaratılış sürecinden bahsettik. Şimdi bunun şimdiye kadarki bahsimizde bir ölçüde akli açıdan konuyu ele almıştık. Yani insan nefsinin mücerred oluşunu ve yaratılış sürecinin akli açıdan ne gibi şeyler, aklımız bu konuda bize ne gibi bir bilgi vermektedir ve aklı açıdan hangi sonuçlara varabiliriz, bu konuyu inceledi şimdiye kadar. Aklı açıdan velhasıl şöyle buldu, dedi insan iki boyutludur, bir maddi boyut var bedeni, bir de ruh boyutu var, o da ki mücerreddir, madde değildir. Ve daha sonra bu ruh boyutunun yaratılış sürecinden bahsetti. Burada üç tane görüş ortaya koydu. Birisi ruh, yani zaman itibariyle kadimdir, her ne kadar zat itibariyle hadis olsa bile. İkincisi ruh hadistir ama bedenden önce var edilmiştir. Üçüncüsü ruh bedenle birlikte var edilmiş. Beden hazırlandığında Allah Teala mücerred olarak yaratmaktadır. Hatta dördüncü görüşteki Molla Sadra'nın görüşüydü. O da ruh bedenin tekamülünden oluşuyor görüşüydü. Ki bu görüşlere şimdiye kadar bir ölçüde özetle anlatmış olduk. Şimdi ise insanın varlığını, insanı Kur'an-ı Kerim ayetleri açısından ele alacaktır. Yani acaba Kur'an-ı Kerim bize insanı nasıl tanıtıyor, insanı nasıl bir varlık olarak sunmaktadır? Buna dair bir takım ayetlerden yola çıkarak bir kanaate varmak isteyecektir. Kur'an-ı Kerim açısından kitapta şöyle ele alınmış ki buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim açısından da insan iki boyuttan oluşmaktadır. Bir beden boyutu ki maddedir. İki ruh boyutu ki madde üstü bir varlıktır. Yani Kur'an'a baktığımızda da Kur'an ayetlerinden insanın yine aynen aklımızın vardığı sonucu tasdik ediyor Kur'an. Kur'an-ı Kerim insanın iki boyutundan bahsediyor. Bir takım ayetler var ki insanın bedeni boyutunun yaratılış sürecinden bahsediyor. Bir takım ayetler de var ki onlara baktığımızda bakıyoruz ki insanın ruhundan, nefsinden bahsediyor ve o ayetlerden, o nefsten bahseden ayetlerden, ayetler üzerinde mutala ettiğimizde onların, yani bu nefsin ve ruhun madde üstü bir varlık konumunda olduğunu bize işaret etmektedir, beyan etmektedir. O halde demek ki Kur'an-ı Kerim de bizim aklımızın, bu aklımızla vardığımız bu sonucu tasdiklemektedir. Kitap bu şekilde bize tasvir ediyor. İlk başta bir kitap üzerinden okuyalım. Sonra bendenizin bazı ayetlerle ilgili yani tatbik edilen bazı ayetlerle ilgili sözüm var. Onları da arz edelim. Evet. Buyuruyorlar ki eb'ad-ı vücud-i insan ez didgah-ı Kur'an. Kur'an açısından insanın varlığının boyutları. Tekinun roşen şud ki hesti-i ademi ez dubud-i esasi saman miyabet. Şimdiye kadar ki bahsimizden anlaşıldı ki insanın varlığı iki boyuttan, iki temel boyuttan oluşmaktadır. Bu'd-i nuhus bedenimiz ki mevcud-i maddi ve cismaniyiz. Birinci boyutu insanın bedenidir ki bu maddi bir varlıktır, cisimsel bir varlıktır. Ve ehkam-ı havas-ı madde ve unsedg-i mikunet ve maddenin hükümleri ve özellikleri onun hakkında doğrudur. Yani maddenin özelliklerini taşımaktadır ki maddenin özelliklerini de arz etmiştik. Yani bölünebilirliktir, bir hacmi olmakta, ağırlık olmaktır, şekli olmaktır, şeklinde ve değişebilir olmaktır gibi özelliklerden bahsetmiştik. Ve bu da dövüm ruhu ya nefsi us ki gayr-ı maddi ve mücerredes ve ikinci boyutu da insanın ruhu veya nefsi dediğimiz boyutudur ki bu ise gördük ki madde değil ve bunun madde olamayacağına dair akli deliller de ikame ettik. Mesela ilmin gayri madde olması ve ruhun ilmi kabul etmesi bunu gösteriyordu ki demek ki ruhun kendisi de gerek gayri madde olay ki gayri madde bir varlığı kabul edebilir durumda olan. Ve buna benzer delillerle ispatlamıştı ki ruh madde olamaz. Yani çünkü maddenin özelliklerinin hiçbirisini taşımıyor. Şimdi diyor ki pare-i ayat-ı Kur'an-ı Kerim beyangâr-ı bu'd-ı cismani vücud-ı âdemîst. Diyor ki Kur'an-ı Kerim de bir kısım ayetleri insanın o cisimsel boyutunu beyan etmektedir. Ki insanın o bedeninin yaratılış sürecinden bahsediyor ve o boyutun maddi bir varlık olduğunu bize açıklamaktadır. Berâ-i numune mitevan bi ayat-ı beyangâr-ı keyfiyyet-i hilgat-ı insan az anasir-i maddiyen işareke buna bir örnek olarak diyor ki insanın maddi unsurlardan yaratıldığına beyan eden ayetlerden örnek zikredebiliriz. Yani buna örnek olarak bu ayetleri burada zikredebiliriz. Birinci örnek olarak Mü'minin suresinden bir ayette bize örnek veriyor ki وَلَكَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانْ مِنْ سُلَالَةِ مِنْ تِينَ şüphesiz biz yarattık insanı çamurun o sızanından sülale o akan yani bir şeyin böyle sıkılmasından ortaya çıkan akıntıya sülale denilir. Mesela meyvenin suyu unsur. Mesela buna usare deniliyor ya bu. Meyveyi sıkarken suyu sıkıyor mesela ona sülale denilir. Yani bir şeyi sıktığında içerisinden çıkan o suyuna ona sülale Arapça denilir. Diyor çamurun o sıkışmasından akan o çamursu sudan, çamursu sudan. Ki demek ki çamurun mesela diyelim ki biraz da sıkıştırılarak ondan çıkan mesela diyelim ki bir şekilde daha sıvı haldeki çamurdan. Ki o sıvı haldeki çamur daha sonra kurunduğunu Allah Teala bahsediyor yani. Biz insanı böyle bir çamurdan yarattık. Elbette burada insandan maksat mümkün de Hazreti Adem Aleyhisselam maksat bu ya. Velakad halakadel insan çünkü bizlerin bizatı direkt şu anda çamurdan yaratılmakta değiliz. Yani bizim babamız olan Adem Aleyhisselam ilk yaratılışı böyle başlamıştır. Veya diğer ayet-i kerime Hicr suresinde buyuruyor ki وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ مِنْ سَلْسَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ biz yarattık insanı o selsal kuru çamur مِنْ حَمَ yani siyah مَسْنُونَ yani pis kokan demek ki bu sıkılan su şeklinde sıvı halindeki çamur daha sonra kurumuş ve siyah renkte olmuş ve kokuşmuş bir halde biz insanı böyle bir çamurdan yarattık. Bedbu yani bir harde demek o çamurun bir evet o çamuru mesela diyelim ki bir pis kokusu varmış demek ki mesela. Evet. Ve derhakkat insan ra ezgeli hoş, ezgeli siyah ve bedbu aferidim. Yani bu demek insanın hala bunlar hepsi müteşabih ayetlerdir. Yani insanın o çamurdan mesela çamurun o sıvısından sonra o sıvının kurumuş ve siyahlaşmış ve kokuşmuş halinden bunlar acaba nedir? Bunların hakikati nedir? Bunları şu anda biz bilmiyoruz. Bunlar sadece bir zahirini böyle anlıyoruz. Ama bunun mahiyeti, gerçek boyutu nedir? Ne ifade etmek istiyor? Bunlar müteşabih ayettir ki bunların tefsirini ancak ilimde derinleşenler Resul-i Ekrem ve Ehl-i Beyti ve onların öğrencileri, onlara gerçek hakkı anlamda öğrenci olanlar bilirler ki biz zahirine şimdi bakıyoruz böyle. Veya mesela Allah Teala vallahu halakakum min turab. Allah bize hitap yani insanların tamamına Allah sizi turaptan, topraktan yarattı. Tabi o çamurun dağısı topraktır. Dolayısıyla toprakta yarattı buyurgu da doğrudur. Tabi bu bizi yarattı, yani bizim babamızı yarattı ki bunu az edeyim ki biz de o babadan olduğumuza göre yani bizi o topraktan yarattı anlamına gelir. O da ben şumara ez hak aferin. Daha sonra Allah Teala insanın bir de nütfeden oluşuna inna halaknal insane min nutfetin emşaj. Biz insanı katışık nütfeden yarattık. Bu da bu buradaki insan şayet insanın sonraki neslidir yani. O ilk Adem aleyhisselam değil ki daha sonra çünkü diğer ayette de buyuracak ki yani onun insanın neslini nütfede karar verdik. Ki buradaki insandan maksat yani insanın evlatları, biz insanı o katışık nütfeden yarattık yani müsbet ve menfi nütfenin katışmasında. Hemen insana nütfeyi muhtelit afer edin. İn kuruh es ayatı Kur'an'ı hemegi ez bodu maddi ve maddi vücuda da mikayet mikunen. Bütün bu grup ayetler diyor ki insan, hepsi insanın o maddi boyutundan bahsetmektedirler. Maddi boyutunu anlatmaktadırlar ki insanın maddi boyutu topraktır, çamurdur ve bundan oluşmaktadır. Veyahut da mesela diyelim ki nütfe. Ama ez pari ayatı diğer roşen mi şebet ki aferinç insan munhesedder aman boğdu maddi ve cismani neyiz. Ama diyor ki bir grup ayetlerde var ki insanın sadece bu maddi boyuttan yani sınırlı olduğunu diyor ki insan sadece bu maddi boyutla sınırlı değildir. İnsan evet bu maddi boyutu var, cismani boyutu var, topraktan olan yönü var ama insanın varlığı sadece bu maddi boyutla sınırlı değildir. Belki pesez tekmili sahtmanı cismani yu bir mertebeyi vücudi mi nuvini desmiyabet. Aksine bir takım ayetler gösteriyor ki insanın bu cismani yapısının tekmil olmasından sonra kamil olmasından sonra bir varlığın bir diğer mertebesine yeni bir mertebesine ulaşır ki der zebani Kur'an'ı nefh demiderin demideni ruh Kur'an'ın dilinde ona nefh denilir. Ya ruhun üflenmesi. İnsanın bu bedensel yapısı kamil olduktan sonra yeni bir mertebeye, varlığı yeni bir mertebeye ulaşır ki Kur'an-ı Kerim ona ruh üflenmesi söyleniyor. Ruh üflenmesi olarak adlandırıyor. Mesela bu ayet-i kerime ثُمَّ سَبَّهُ bu ayetin öncesi şöyledir. اَلَّذ۪ي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَاللّٰهِ كِي yani bu ayet devamıdır. Secde Suresinin bu ayetin başı var, onun başını okuyorum ben. اَلَّذ۪ي وَاللّٰهِ كِي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ her ne yarattıysa onu en güzel şekilde yarattı. Ve bede'e halgal insan ve başladı insanı yaratmasına mintin çamurdan thumme ceale neslehu min sulaletin min ma'in mehin sonra onun neslini o aşağılık bir sıvı çıkan suda karar verdi. Sızan suda karar verdi. Bu nütfeye işarettir. Sonra ثُمَّ سَوَّهُ sonra onu tasfiye etti, yani düzenledi. وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ve kendi ruhundan ona üfledi. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ve size göz, kulak verdi, gözler verdi ve kalp verdi ki şayet şükredesiniz. Ne az şükrediyorsunuz siz, ne de az şükrediyorsunuz.
Diğer derste söylemiştik ki Allah'ın ruhundan üflemesi konusunda sadece özel kişilereydi. Burada da gördüğümüz kadarıyla insan üfledik. Çünkü eğer Adem Aleyhisselam olsaydı başka şekilde tabir edilmez miydi? Sanki bütün insanlara aynı.
Şimdi hemen onu diyecektim ben. Yani ben şimdi o konuya yani itirazım olan konu da öyle budur. Yani burada bu ayet-i kerime bede'e halgal insan, insanın yaratmasını başlattı topraktan, neslini çamurda onun nütfede karar verdi. Sümme bu insanın bu cealen nestehu min sulat min mayim tin, bu parantezdir. Parantez içerisine al. Mesela şöyle diyen, bed'e halgal insan min tin sümme seva, insanın başlatmasını, yaratmasını topraktan başladı. Sonra onu tasfiye etti, yani onu düzenledi ve ona ruhundan verdi. Yani bu durumda bu insandan maksat sadece Adem Aleyhisselam olmuş olur. Buradaki Allah'ın ruhunun üflendiği. Ben az edeyim ki Allah'ın ruhunun üflendiği ayetleri Kur'an-ı Kerim'in iki suresinde geçiyor. Bir Sad suresinde geçiyor, bir de Mü'minin suresinde geçiyor bu şeyi. Ben az edeyim ki Mü'minin, ben onu okuyayım burayı da ki buna daha iyi belli olsun diye. Evet, yani benim acizane düşüncem budur ki bu Allah ruh ki diyor benim ruhum. Bu sadece az edeyim ki Hak Teala'nın Adem Aleyhisselam'a üflediği o ruhul kudüs olduğu kanaatindeyim ben. Yani dolayısıyla Allah'ın ruhu dediğimiz bizim bu ruh, bizdeki ruh değil. Öyle düşünüyorum ben. Evet, şimdi ayet-i kerimeyi bir yazayım. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةِ مِنْ تِينَ. Biz insanı bir çamurun o sızıntısından yarattık. ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَكِ. Onu bir nüt olarak şeyde karar verdik, o sağlam bir yerde. ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ. Bu ayet devam ediyor, bu devam ediyor, yok bu değil. Benim başka bir... Hicr'den, Hicr suresinde, ben yanlış demişim. Hicr suresinden bahsediyor bunu. Hicr suresinde ben bakayım şimdi. Hicr suresi, ben müminin dedim, yanlış baktım. Bir Sad suresinde bahsediyor bunu, bir de Hicr suresinde. Şimdi Hicr suresine bakayım ben şimdi önce. Tamam, şimdi bakalım. Evet. Hicr suresi 26. ayet. Evet, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سَلْسَالٍ مِنْ حَمْعٍ مَسْنُونَ. Biz yarattık insanı o kuru çamurdan, siyah kokan. وَالْجَنَّ خَلَقْنَهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُونَ. Ve cinni de ondan önce yaratmıştık, o ateşin o sirayet ederinden. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ سَلْسَالٍ مِنْ حَمْعٍ. O zaman ki Allah meleklere dedi ki ben bir beşer yaratacağım ki o kuru siyah çamurdan. فَاِذَا سَوْوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوح۪ي فَقَعُوا لَهُ سَاجِد۪ينَ. O zaman ki ben onu düzenledim ve ona ruhumdan üfledim, ona secdeye kapılın. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ. Bütün melekler secde ettiler illa iblis, iblis dışında. Sonra devam ediyor. Bu aynı bu tabir bir de Sad suresinde geçiyor. Yani Allah Teala meleklere diyor ki ben kendi ruhumdan ona üflediğimde siz o insanın karşısında secdeye kapılın ve melekler secdeye kapılırlar. Yani meleklerden üstün bir konuma geliyor bu Allah'ın ruhunun ona üflenmesinde. Oysa ki biz insan olarak böyle bir durumda değiliz. Melekler bize secde etmiyorlar. Belki bizler az edeyim ki şeytanın da mesela diyelim ki kontrol altındayız, cinlerin kontrol altındayız, meleklerle yani bir imtihan sürecindeyiz. Meleklere bir kontrolümüz söz konusu değil. O zaman yani bence bu ayeti kerime de yine Adem'in yaratılışından sohbet ediyor ki Adem Aleyhisselam'a üflenen ruh bu ruhul kudüstür. Bu normal bizim beşeri ruhumuz olmaması. Yani ben Deniz'in nazarına göre bu ayeti kerime de yine Adem'in yaratılış sürecinden ve Adem'e üflenen ruhtan bahsediyor. Ne bizim kendi ruhumuzdan değil. Ama mümkündü bizim ruhumuzdan bahseden diğer ayetler olur ama ben şahsen bu ayeti kerimeyi de yine aynen o Hicr suresindeki ve bir de Sad suresindeki ayetlerden aynı eş anlamlı olduğunu ve buradaki Allah'ın kendisine affettiği ruhun Ruhul Kudüs olduğu kanaatinde. Gerçi Ruhul Kudüs de yine yani madde üstü bir varlıktır. Onda şüphe yok. Ama bizim normal ruhumuz değil kanaatindeyiz.
Adem Aleyhisselam dışında diğer ayetlerde geçen normal yani genel olarak insanın yaratılışında da bu Allah'ın ruhundan üfledim sözcüğünün geçmesi, orada o tabirin geçmesi bunun sebebi ne peki?
Yani bilhara yani Adem Aleyhisselam'ın bize yaratılış sürecini Allah bahsediyor. Yani Adem mesela neydi bir şahsiyet olarak yaratıldı, topraktan yaratıldı, sonra ona bir merhaleye geldi ki tasfiye merhalesinde yani olgunlaşma merhalesine gelince o olgunlaşma merhalesinde Allah'ın ruhu ona üflendi. Olgunlaşma merhalesine geldikten sonra da ve Allah'ın ruhu üflendikten sonra da melekler artık onun emrine girmiş oldu. Bunu mesela diyelim ki Hazreti şeyle ilgili de Hazreti Musa Aleyhisselam'la ilgili de bir ayet ki felemma belaga eşuddehu ve isteva ateynehu il hukmen ve ilma. Musa Aleyhisselam buluğu ayırıp de rüşdüne erdikten sonra vestava ve o tasfiye düzen tam düzen girdikten sonra biz ona hükmet ve ilim verdik buyuruyor. Yani bu sevva kelimesi bence cisimsel bir düzenleme değil. Belki o ruhul kudüsü alabilecek o rüştün o üst yani bütün şeylerin insandaki bütün boyutlarının itidal halidir ki bu itidal haline ulaştıktan sonra ona Ruhul Kudüs'le temas kurma ve Ruhul Kudüs'ü ulaşma mertebesi verilir ve bu mertebeye gelene de ilim ve hikmet verilir. Aynen Hazreti Musa Aleyhisselam'dan basın ayetini فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى اَعْتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. O ruh, Musa Aleyhisselam buluğa erip de rüşdüne erdi ve istiva düzenlendikten sonra biz ona hikmet ve ilim verdik buyuruyor. Bu ayeti kerimede bu sevva kelimesi de yine aynı o ayetteki aynı kelime, aynı kökten. Orada istiva, burada sevva. Burada yani Allah diyor ki ben onu düzenledim. Sümme sevvahu. Sonra ben Adem'i bir tam düzenli hale getirdim. Yani bütün oradaki boyutları itidal haline aldı ve nefeha fihi min ruhi. O zaman ona ruhundan üfledi ve meleklere de o diğer ayetlerde bulunduğu gibi buyurdu ki secde edin Adem'e. Bu ayeti kerime de yani Adem'den bahsetmesi büyük ihtimaldir.
Hocam başlayalım.
Evet.
Peki bu ruhu sadece Hazreti
Ruhul Kudüs bütün peygamberlere, bütün imamlara verilen ruhtur. Yani bir insan nübüvvet makamına ve imamet makamına gelirse bu işte Ruhul Kudüs verildikten sonra da nübüvvet makamı ve imamet makamına gelen şahıslarda ve olan ruh boyutudur. Yani bu onların aşağısındaki insanlarda olmaz. Allah Teala da Ruhul Kudüs'e benim ruhum diyor. Her ruha değil. Nitekim mesela diyelim ki bir takım hadislerde bu var. Ki Allah Teala her mahluk, yarattığı her şeyden seçmiştir. Yarattığı yer mekanlarından seçmişiz. Yer mekanlarından Kabe'yi seçti. Yarattığı insanları seçti, insanlar içerisinden seçti. Kimler seçti? İnne Allah, Mustafa, Adem, Luhan ve Ali, İbrahim. Böyle peygamberleri ve imamları seçti. İnden bahsediyor. Ve zamanlardan seçti. Ramazan ayını seçti mesela. Ve keza meleklerden seçtiği olabilir. Mukarrab melekler, o dört tane melek mesela. Ve ruhlardan seçti. Ruhlardan seçti de Ruhul Kudüs.
Mesela
seçti. Evet. Peki bu mesela imamların seçimi olsun, peygamberlerin seçimi, neye göre bir seçim bu?
Ha, bu ölçüsü nedir? Bu, çünkü biz biliyoruz ki mesela şöyle bakalım, yani Allah Teala'nın işlerini değerlendirirken bir budur ki o işin kendisine bakarak ona bir anlam vermek var. Bir de budur ki o işi görene bakarak anlam vermek var. Biz eğer işin kendisine bakarak anlam vermeye baksak, anlam vermeye kalksak bu bir yöntemdir ama tam bizi doğru sonuca götürmeyebilir. Mesela örneğin farzen diyelim ki Adem Aleyhisselam'ın seçilişine bakarak seçilmiş bilhari. Bu seçilme olayına bakarak buna bir anlam vermek var. Bir de budur ki bu işi görene bakarak bir anlam vermek. Yani işin kendisine göre bir onu anlamlandırmak değil de işin yapanına bakarak ona anlam vermek. Eğer Allah Teala'ya bakarak Allah'ın işlerine anlam vermeye kalkarsak o zaman, çünkü Allah Teala'yı sonsuz kemal sahibi olarak buluyoruz. Yani Allah'ı tanıyan bir şahıs diyor ki o nedir? Yani her boyutuyla sonsuz kemaldır. Varlığı, zatı sonsuz kemaldır. Sıfatları sonsuz kemaldır. Dolayısıyla diyecek ki bunun işi de mutlaka sonsuz güzellik üzere olmalıdır. Çünkü işi gören sonsuz kemal sahibi ise mutlaka işinde asla bir kusur yoktur. O zaman şöyle diyecek, diyecek ki ben Allah Teala eğer Adem'i seçiyorsa, yani insanların içerisinde belli sayıda olanları, 124 bin peygamberi ve imamet makamına ve şahitlik makamında olanları ve salihin dediği kulları seçmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'de ayet o sıratel lezine amte aleyhim, o doğru yolun sahiplerini anlatırken minen nebiyyin ve şühedâ ve salihin ve siddiqin, bu doğru yolun sahipleri kimlerdir? Allah'ın nimet verdiği onlar peygamberlerdir. Şühedadır, yani şahitlerdir. Salihlerdir ve sıddıklar. Yani bu dört grubu Allah seçmiştir. Peki bu seçme olayının bir seçilmenin kendisine bakarak anlam vermek, işten yola çıkarak bir anlamaya çalışmak. Bir de yok, Allah tarafından bakarak anlam, yani ilk önce Allah'ı görmek, sonra Allah'ın işine bir anlam vermek var ki o zaman eğer Allah'a bakarsak anlarız ki, çünkü Allah Teala sonsuz kemal sahibidir, hemen teslim olacağız, diyeceğiz ki onun işi de mutlaka sonsuz güzellik ve sonsuz doğruluk doğruluk vasfı taşımaktadır. Her ne kadar ben anlamasam bile. Diyeceğiz ki mutlaka Adem'in seçmesi bir hikmete dayalıdır. Yani boşuna olmamıştır. Gereksiz olmamıştır. Burada bir kusur yok. Bir yanlışlık yok. Bir zulüm yok. Bir haksızlık yok. Yani Allah'ın, çünkü kendisini mutlak güzellik olarak gördüğümüzde o zaman anlayacağız ki işi de mutlak güzellik. Buradan yola çıktığımızda şimdi artık Allah niçin bunları seçti sorusunu bir kere bunu sorurken farkındayız ki bu en güzel olan bir iştir. Ama peki bunun hikmetinden de biz ne anlarız? Niçin seçmiş bunu mesela diyelim ki? O zaman onun hikmetini anlamaya çalışırız ki o da bize nasip olan miktarda anlarız. Yani eğer işten yola çıksak bazen mümkündü Allah'a itiraz edebilir. Nitekim mesela şeytan aynı hatayı yaptı. Adem'in yaratılışı işin, bu iş olarak Adem'in yaratılış sürecine baktı. Toprak mesela. Orada Allah'a itiraz etti. Ve beni niçin buna boyun eğdiriyorsun dedi. Oysa ki eğer Allah'a baksaydı, şöyle düşünseydi, ya bu işi topraktan yapan kimdir? Allah da yapıyorsa demek en güzelini yapıyor. Ve eğer beni emrediyorsa demek en güzel olan da budur. Yani Allah'ın bana Adem'e boyun eğmeyi emretmesi demek en güzelidir. O zaman teslim olun. Ama işe baktı, işe anlam veremeyince kendince bu sefer Allah'a muteriz ol. Bizler dolayısıyla ilk başta gerek Allah'ın kendisine bakmalıyız, Allah'ı tanımalıyız. Sonra onun işlerine bir anlam vermeye kalkmalıyız ki eğer Allah'ı tanıyarak Allah'tan yola çıkarsak Allah'ın işlerinin mutlak kemal olduğunu farkına varırız. Ama işten yola çıkarak gitmek istersek bazen bir takım işlerde kusur da bulabiliriz veya da anlamayabiliriz. Niçin de diyebiliriz, sorgulamaya kalkabiliriz.
Yani. Hocam doğru ama ister istemez insanın aklına geliyor. Yani seçilmiş kulların o ruhu kursun verildiği kişiler. O zaman diyoruz ki mesela bize de verilseydi o ruh belki biz daha iyi olurduk.
Şimdi bu soru insan aklına gelirken hemen o Allah'tan olan marifet onun cevabı olarak. Yani insana bu gibi sorular vesvesedir. Bu vesvesesinin karşısında hemen imana devreye giriyor. Diyecek ki evet bu vesvese benim zihnime geldi. Hemen o iman yani Allah'ın marifeti eğer Allah beni seçmemişse ve onu seçmişse demek ki o mutlaka en güzel olan oydu. En güzel iş oydu. En hikmetli iş oydu. Benim seçilmem hikmete aykırıydı. Doğru değildi. Bu sefer kendisinin seçilme işini adalet gereği ve hikmet gereği, doğruluk gereği olduğunu görerek istikbar ruhunun kendisinden atar. Yani o seçilen karşısında teslim olur. Yani imanı hemen bunu ne yapıyor? Bu soruyu, vesveseyi zihninden atıyor ve seçilene karşı teslimiyeti sağlıyor. Ama Allah tarafından bakmazsak o zaman burada ya ben de seçilseydim gibisinde veya da kıskanma başlıyor mesela. Bu kıskanma da yine bu işin iş tarafından baktığımızda ortaya çıkıyor. Ama eğer işi gören tarafından bakar isek ise kendi halimize mutlaka razı oluruz. Yani biliriz ki bizim bu halimiz, seçilmeyiş halimiz, bu halimiz bizim için en uygun olanıydı. En güzel olanıydı, en doğru olanıydı. Razı oluruz buna. Onun da bizden üstün oluşunu, meziyetler sahibi oluşunu da yine farkına varırız ki en güzel olan oydu. Ona karşı teslimiyet arz ederiz ve onun karşısında ona muti duruma geliriz. Hatta ona itaat etmeyi kendimiz için en güzel bir iftihar ve en onur verici bir eylem, hareket, davranış ve saadet olarak görürüz. Ne kadar ben mesut bir insanım ki Allah'ın seçtiği kulun hizmetinde olabiliyorum. Allah'ın sevgilisinin, Allah'ın mahbubunun, Allah'ın üstün kıldığının karşısında ben ona teslim olabiliyorum. Bu benim için büyük saadettir. Böyle dolayısıyla asla bir inat oluşmaz, asla bir kin ve nefret oluşmaz, asla bir kıskançlık duygusu oluşmaz. Tam bir itaatkarlık olur. Bu da iman. İman ne zaman oldu? İman Allah'ı tanıdıktan sonra oluşmuş oldu. Eğer Allah'a bakmadan olayı değerlendirirsek, o zaman hemen diyeceğiz ki, niçin bu adam bu kadar meziyet sahibi, ben değilim. Diyoruz. Hemen kıskançlık duyguları ve bir takım yanlış sorgulamalar ortaya çıkar. Nitekim şeytan bu hataya düştü. Ve nitekim az edeyim ki, Allah Resulü'nü kıskanan Ben Ümeyye ve diğerleri hep bu hataya düştüler. اَمْ يَحْسُرُونَ النَّاسِ اَلَا مَا عَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِ Onlar Allah'ın fazlından verdiği insanları kıskanıyorlar mı? وَلَقَدْ عَتَيْنَا عَلَى اِبْرَاهِمَ الْحِكْمَةَ Biz daha önce İbrahim ailesine de vermiştik hikmeti ve nübüvveti ve kitabı ve mülken azime ve büyük mülkü onlara vermiştik. Bunlar bu ayet-i kerime ehl-i beyti kıskananlardır. Yani bu ayet-i kerime ehl-i beyt hakkında inmiştir. Ben Ümeyye gibi bir takım insanlar İmam Ali Aleyhisselam'ın o üstün meziyetini peygamberin nezdinde olduğu meziyetleri kıskanıyorlar. Niçin peygamber bu kadar Ali'ye bu meziyetleri tanıyor, bunu bu kadar ön plana çıkarıyor gibisinden kıskanmaya başlamışlar. Ve Allah Teala bu ayeti indirerek diyor ki niçin kıskanıyorsunuz? Bu Ali eğer üstün kılınıyorsa size onda bir seçilme boyutu var. Önce de bir seçmişti, Ali İbrahim'i seçmişti. Onlara da hikmet vermiştik, onlara mülk-i azim imamet vermiştik, onlara nübüvvet vermiştik. Dolayısıyla peygamberin ehl-i beytine de aynı meziyetleri veriyoruz. Ki bunlar niye bu kıskançlığa girdiler? Bunların seçilişine baktılar, seçenine bakmadılar. Yani ama ya o taraftan baksın, yani Allah'tır buna bu meziyeti vermiş diye baksaydılar ve Allah'ın işinde hata yoktur, Allah en güzel yapandır diye düşünseydiler, o zaman İmam Ali Aleyhisselam karşısında, Ehl-i Beyt karşısında teslim olurdular ve onlar için şeref olurdu. Onlar için bir onur olurdu, iftihar olurdu. Dolayısıyla biz Allah'ın işlerine hep gerek, yani işin sebep tarafından bakar ise o zaman tamamıyla bütün her şey biz için halledir. Varlık aleminde hiçbir zerre itirazımız olmaz. Hiçbir zerre kalbimizde bir rahatsızlıklık, incinmemiz olmaz. Her şeyin tam yerli yerinde olduğunu görürüz. Dolayısıyla tam bir huzur ve tam bir hoşnutluk içerisinde olur. Rizen bir gazayike teslimen demirki İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın o kerimedeki buyruğu. Senin kazana, hükmüne, kararına razıyım, emrine teslimim. La ma'bude sivak, senden başka bir ma'bud yoktur deyip, yani bütün yaşanan olayları güzel görmeye başlar. Her şeyi en güzel. Hazreti Zeynep selamullahi aleyhim, ma ra'aytu illa husnen, ben güzellikten başka bir şey görmedim gibisinden. Ya bu niye böyle? Bu bakış hangi, nereden geliyor bu bakış? Çünkü onlar işin kendisini görmeden önce işin yapanına bakıyorlar. Dolayısıyla işin yapanı en güzeldir, en güzel iştir diyorlar. Şehadet en güzeldir, esaret en güzeldir çünkü Allah uğrunadır. Dolayısıyla dövülmek en güzeldir çünkü Allah uğrunadır. Bunları güzel görüyor. Ama Allah görmeden buna baksaydı, diyecekti bu bela niçin bizim başımıza geliyor yani? Niçin biz fakat bu insanlar bizim, bu eziyetler nedir? Niye bu çileleri biz çekiyoruz, başkaları çekmiyor gibisinden? Sorgulama ortaya çıkabilirdi.
Hocam o sorgulamada hani Allah yapmıyor ki hani öyle bir sorgulamayı insan sorsun. Yani insanlar yapıyor, insanlar yapmasın Allah onları yani yapsın diye emretmedi ki.
Hani işte diyor, yani. Tabi yani burada insanların diyorum ki bu bir şey marifet eksikliğindendir. Ehl-i Beyt aleyhisselam her zaman her şeyden önce Allah'ı görürler. Bir ki araftuke, seninle tanıdık seni ve seninle her şeyi tanıdık diyorlar. Yani Allah'ı tanıyarak geliyorlar. Ama biz mesela diyelim ki Allah'ı tanımadan belki işlerden yola çıkıyoruz diye bu sorular bizim zihnimizde oluşuyor ve bazen de bu vesveselere teslim oluyoruz.
Hocam bir şey sorabilirim.
Evet.
O zaman peygamberlerin ismeti Ruh-u Kudus'tan mı kaynaklanmış oluyor?
Tabii Ruh-u Kudus. Onlar Ruh-u Kudus. Kudus kutsal ruhtur. O Ruh-u kutsal ruh mutlak bir koruma sağlıyor onlar için. Yani kutsal ruhun ne uyuması var, ne yanılması var, ne az edeyim ki bir takım nefsani istekler karşısında yenik düşmesi var. Yok, kutsal ruh onlar için mutlak bir doğruluk getiriyor yani. Dolayısıyla onlar sırat-ı müstakimin sahibi oluyorlar. Yani öyle ki hiçbir zaman sırat-ı müstakimden hiçbir hallerinde çıkmazlar. Sırat-ellezine en'amte aleyhim, sırat-ı müstakimin sahipleridir.
Biz Molla Sadrı'nın görüşüne göre demiştik ki cismaniyet-ül hudus.
Evet.
Cismaniyet-ül hudus'a göre peygamberler ve imamlar kabul ediyoruz ki doğuştan ismet sahibidirler. Peki bu önceden belliyse ama cismaniyet-ül hudus çelişmiyor mu bir yerde?
Evet. Şimdi az edeyim ki bu Molla Sadrı'nın görüşü de yani gördünüz ki ben onun pek öyle üzerinde yani emin olarak da kabullenmedik yani bize ben şahsen yani mesela benim kanaatim yani kalbi vicdanım daha çok ruhun daha önce yaratılışından yanadır ve Kur'an-ı Kerim'den ve hadiseden bunu anlıyoruz. Molla Sadra bunu nasıl tercih ediyor mesela diyelim ki bu süreçte bu tekamül sürecinde cismaniyetül hudustan nasıl oluyor ki mesela onlar daha erken hatta mesela dünyaya gelmeden önce kemale ermiş oluyorlar. Tabii bunun açıklanması biraz zordur. Hatmen Molla Sadra'nın da mutlaka burada büyük bir şahsiyettir. Yani büyük şahsiyetleri eleştirmeden önce bence onların görüşlerini bir iyice anlayabilmek lazım. Ve onların bütün boyutlarına hakim olmak lazım. Ben Deniz şu anda öyle bir hakimiyetim olmadığı için eleştirmiyorum. Fakat naklediyorum ki kalbime yatmadığını söylüyorum ama tabii bunun tam eleştirisini, reddini şimdi kendimizde bu haddi görmüyoruz.
Peygamberlerin o Ruh-u Kudüs'e sahip olmalarını dedik. Yani burada hani kıskançlığa değindiniz siz. İnsanın kıskanması gibi bir şey olabilir ama kıskançlık dışında hani kıskanmak değil de tabii ki önderlerin temiz ve masum olmaları gerekiyor. O aile onların seçilmiş olmaları bunu kabul ediyoruz ama hani insanın aklına gelen peki bizdeki kötü eğilimin sebebi. O zaman hani insan şunu düşünebiliyor. Bendeki kötü eğilim olmasaydı ben bunları yapmazdım. Çünkü onlarda kötüye eğilim yok. Bize kötüye eğilim var ve bize onlar örnek olarak getiriliyorlar. Sizin gibi beşerler, siz onlara uyun diye.
Evet.
Ayrıca da bu şekilde geçiyor. Yani bunu nasıl anlayabiliriz? Nasıl?
Şimdi mesela tabii onlar bu yarışa bir adım önceden veya da çok adım önceden başlıyorlar. Bizler birkaç adım daldan başlıyor, arkadan başlıyoruz. Şimdi ama mesele o da ki şöyle bir kural var. Yani mesela Allah Teala herkesi verdiği şey nimet oranında sorumlu tutuyor. Peygamberlerin ve imamların bunların her ne kadar bizim düştüğümüz o küçük yani aşağılık sayılacak hatalardan münezzehler uzaklarsa onlar ilk başta bundan zihnine gelmiyor ama onların da imtihanları kendilerine verilen o nimet oranındadır. Onlar çok inceliklerden sorumlu tutuluyorlar. Biz yani şöyle diyeyim bir fakirin verdiği bir lira bir zenginin verdiği bir milyondan bazen afsel olabiliyor. Dolayısıyla peygamberler ve imamların sorumlulukları çok ciddidir. Onlar çok inceliklerden sorumlu tutuluyorlar. Bizler ise birçok büyük şeylerde aslında hesap sorulmuyoruz ve bize verdiği o miktardan sorumluyuz. Dolayısıyla imtihan sürecinde bizim de onlar arasında pek öyle bir şey fark olmuyor yani. Onlar da yine imtihana tabidirler, bizler de yine imtihana tabiyiz. Ama tabii onlar mesela diyelim ki aynen şuna benzer ki biz çocuklar mesela bazı şey çok basit şeylerden de mesela diyelim ki mesela kirli mikroplu şeylerde tenezzül edip yiyebilir mesela diyelim ki ama bir büyük insan ona hiç meyil etmez. Ama büyük insanın da kendisine göre bir sorumluluğu vardır, imtihanı vardır. Dolayısıyla çocuğu mesela diyelim korunması o çok kirli şeylerden gerekirken onun korunması çok ince şeylerden gerekiyor. Dolayısıyla imtihan süreci aynı eşitliktedir diyorduk ve bu açıdan onlar bize örnekler diyorlar ki biz bakınız bu yukarıdaki imtihanlarda imtihanlardan çıkıyoruz elhamdülillah. Size de bize örnek alın mümkün olduğu kadar bize benzeyin. Yani o aklınız, rüştünüz erdikçe sizler de o lekelerden uzak durmaya çalışın.
Çok pardon, son olarak.
Evet.
Bir şey
nasıl?
Bu teslimiyet noktasında hani demiştiniz ya işe değil de işe yaratmana bakmak lazım. O zaman insan teslim oldu ve bütün işleri güzel görüyor. Şimdi keramik bunlar da bazen endüstrilikte falan konuşurlarken bu şekilde verilen cevaplarda yerde bir şey diyorlar. Hani bir şey benim aklıma yatmıyorsa bunu kabul edilen. Burada acaba akılda vesvese mi karıştırılıyor? Çünkü normalde de öyle bir...
Yok akıl zaten bunu diyor ki yani akıl mesela diyelim Allah'ın marifetine eren bir akıl hiçbir zaman Allah'ın işinde bir kusur bulamıyor. Diyor ki... Yani burada da çünkü diyor ki mesela akıl bu gibi yerde diyor ki her ne kadar ben bunun şu anda bilgi bunun bütün detayına ulaşmıyor ama çünkü işin yapanının mutlaka en güzel iş yapan olduğunu biliyorum. Mutlaka biliyorum ki bu en güzelidir. Her ne kadar bilmesem bile. Dolayısıyla mesela diyelim ki bu varlık alemindeki düzenin en güzel düzen olduğunun itiraf ediyor, tasdik ediyor, iman ediyor. Ama diyor detayını bilmiyorum. Mesela icabında bilmiyorum ki mesela diyelim ki bazı insanların bir altıncı parmağı mesela oluyor. Bu parmağın niçin olmuş burada? Bunun hikmetini bilmiyorum. Demek ki ama biliyorum ki eğer bu parmağı yaratan Allah ise bu insan için gerekiyormuş. Her ne kadar ben bilmesem bile. Dikkat ediyorsun ben. Yani bu böyle de bir teslimiyet sunuyor. Ama bu işin yapanına Allah olduğunu görmeyen sorguluyor. Diyor ki peki bu parmak niçindir? Yani sen diyorsun eğer mesela bunun hikmeti nedir? Niçin yaratılmış? Birçok şeyleri sorgulamaya başlıyor. Dolayısıyla bu şeyi yani bu insanın Allah'a olan marifetinin azlığından kaynaklanır bu sorgulama. Ve aklının tatmin olmayışı da işin yapanına dair marifetin eksikliğindendir. Allah'a dair marifeti kamil olan bir insanın aklı mutlaka tamamıyla ikna olmuş ve teslim olmuş durumda oluyor. Evet, sallallahu aleyhi ve sellem.